Ayrım 5.
Fikrini değiştirdiği sanılan bir adamın 15 gün sonra karşılaşıldığında eski durumuna yeniden dönmüş olduğu görülüyordu. Sosyal demokratların bazısının özellikle Yahudiler tarafından yönlendirildiğini yavaş yavaş keşfettim. Fakat bu konuma özel bir anlam yüklemiyordum. Çünkü diğer basın organları hakkında da aynı şey geçerliydi. Çünkü yazarlar arasında Yahudisi olmayan tek bir gazete yoktu. Ve eğitim kanaatlerimin milli kelimesine yüklenen anlama uygun biçimde gerçekten milli olduğuna inanmıyordum. Kendimi zorlayarak Marksist basının yazılarını okumaya çalıştım. Fakat onlara karşı duyduğum tiksinti sonuç olarak o kadar şiddetli oldu ki bu alçaklık koalisyonunu meydana getirenleri daha yakından tanıma çabasına itti beni. Bunların hepsi müdürlerinden başlayarak istisnasız Yahudilerden oluşuyordu. Bulabildiğim bütün sosyal demokrat bildirileri, ilanları ve broşürleri toplayarak imza sahiplerine baktım, hepsi Yahudiydiler. İster Reichstag milletvekilleri olsun, ister sendika sekreterleri, sekreterleri veya parti teşkilat başkanları olsun, karşıma çıkan tablo değişmiyordu. Susterlitzlerin, Davidlerin, Adlerlerin, Ellenborglerin ve diğerlerinin isimlerini hiçbir zaman unutamazdım. O zaman benim için açık bir şekilde ortaya çıkan durum şuydu. Sıradan taraftarı olan yandaşlarıyla aylarca mücadele etmiş olduğum Sosyal Demokrat Parti, liderleri dolayısıyla hemen hemen tamamı yabancı bir milletin tekelinde bulunuyordu. Çünkü bir Yahudi asla bir Alman değildi. Buna inancım sebebiyle zihnimde rahatlamıştı. En sonunda milletimin düşmanını öğrenmiş bulunuyordum. Viyana'da geçen bir yılın bende şöyle bir kanaat uyandırmıştı. Yanlış fikirlerinden dolayı gayet inatçı bir işçi bile doğru bilgiler ve açıklamalar karşısında hakkı teslim ediyordu. Yavaş yavaş da olsa onların mantıklarını anlamaya başlamıştım. Bu mantığı kendi kanaatlerim doğrultusunda giriştiğim mücadelede kullanacaktım. Bu nedenle her mücadeleden ben başarılı çıkıyordum. Büyük halk kitlelerini zaman ve sabır konusunda ağır fedakarlıklar pahasına da olsa uyandırmak gerekti. Fakat ben asla bir Yahudi'yi kendi görüş tarzından döndürmeyi başaramadım. O zamanlar daha Yahudileri inanç ve felsefelerinin saçmalığı hakkında aydınlatıp ikna etmeye çalışacak kadar tecrübesizdim. Küçük dar çevre içinde gırtlağımı patlatarak onlara Marksizmin tehlikelerini ikna etmeye çalışıyordum. Buna rağmen tam tersi sonuçlarla karşılaşıyordum. Sosyal demokratların teori ve uygulamalarının açık ürünleri olan bu üzücü sonuçlar onların inatlarını güçlendirmekten başka bir işe yaramıyordu. Onlarla ne kadar çok tartışmaya girersem dillerini o kadar iyi anlayabiliyordum. Onlar bilgisiz hasımlarının budalalıklarına güvenirken, kaçacak bir yol bulamadıklarında ise kendileri budala rolüne bürünüyor. Eğer bu da yeterli gelmezse tartışmayla ilgisi olmayan bir başka konuya geçiyorlardı. Tartışmalardaki taktikleri o kadar kaypaktı ki insanlık adına bir takım sözler söyleyip karşılığında cevabı aldıklarında hiç ilgisi olmayan konular lehinde sonuçlar çıkartıyorlar. Daha fazla sıkışırlarsa elden cıva gibi kayıyor ve artık kendilerinden karşılık almak mümkün olmuyordu. Deyim yerinde ise bu havarilerden birinin yakalamak gerektiğinde el yapışkan cıvık bir maddeden başka bir şey tutamayıp parmakların arasından kayıp giderek biraz sonra tekrar toparlanıp şekil alıyordu. İçlerinden birine açık bir tartışmada fikirlerinizi kabul etmekten başka çare kalmayacak biçimde yenip, hiç olmazsa böylelikle bir adım mesafe aldığınızı sandığınızın hemen ertesi günü büyük bir şaşkınlığa düşmek zorunda kalıyordunuz. Çünkü Yahudi bir gün önce sizinle yapmış olduğu tartışmayı ya hiç hatırlamıyor veya bir gün önceki tartışmayı kazanmış olduğunu söylüyordu. Bu durum karşısında adeta donup kalıyordum. İnsan en çok niye şaşıracağını gerçekten bilemiyordu. Yahudinin bu boş ve anlamsız sözlerine mi yoksa yalan söylemekteki ustalığına mı? Bunları gördükçe Yahudiler olan kinim daha da alevleniyordu. Bütün bunların iyi tarafı da yok değildi. Mesela liderleri ve sosyal demokratların propagandistlerini tanıdıkça milletin nazarına daha aciz hale geliyordu. Bu ikiyüzlülerin şeytani oyunları karşısında kurban olan talihsizlere kim lanet okuyabiliyordu? Bu ırkın hile üzerine kurulu yapısına karşı durabilmek için epey zorluk çekiyordum. Ağızlarından bir dakika önce çıkan sözleri bir dakika sonra inkar ederek gerçekleri alt üst eden bu adamlar karşısında durmak neredeyse hayal gibi geliyordu. Bu sebeple Yahudileri ne kadar iyi tanırsam işçileri haklı görme sebeplerim o kadar kuvvetleniyordu. Burada suçlu olan işçiler değil, halkın gelecekteki kaderi üzerine her türlü ahlak kurallarını bozan Yahudi'yi duvara çivileme zahmetine katlanmayanların ta kendisiydi. Günlük gözlemlerim beni bu defa Marksizmin kaynaklarını öğrenip araştırmaya itiyordu. Şimdi toplum üzerindeki etkisi bütün detaylarıyla açıktı ve dikkatimi onun gelişme çizgisi üzerine yoğunlaştırdım. Bu dikkatin ulaşacağı sonuçlara ne olacağını tekrarlayabilmek için biraz hayal gücü yetmiyordu. Bu ideolojiyi oluşturanlar bunun son şekle ulaştığında meydana gelecek olayları biliyorlar mıydı, yoksa kendileri de bir hataya kurban mı gideceklerdi? Bütün mesele bunu bilmekti ve bana göre bu ihtimallerin her ikisi de mümkündü. Bunlardan birinci ihtimalde daha kötü olaylara engel olmaya denemek üzere bu korkunç harekete karşı durmak, düşünebilen her insan için kaçınılmaz bir görevdi. İkinci ihtimale göre ise milletleri perişan eden bu hastalığın sorumlularının gerçek bir şeytan olduklarını kabul etmek gerekirdi. Çünkü etkisinin son durağı medeniyetin yıkılması ve dünyanın bir çöl haline dönüşmesi biçiminde ortaya çıkacak bir organizasyon planını hayal edebilmek için insanda bir canavar ruhu taşıması gerekir. Bu durumda tek çare kalıyordu, mücadele etmek. İnsan düşüncesinde var olabilecek bütün silahlarla mücadele. Bundan dolayı bu hareketin ilkelerini anlamak için bu ideolojinin kurucularının kim olduklarını araştırmaya başladım. Araştırma hedeflerine ümit ettiğimden daha çabuk varmamı, Yahudi meselesi hakkındaki derin bilgi sahibi olmama borçluyum. Gerçeği sosyal demokrasi savunucuları ve önderlerinin teorilerindeki çelişkileri pratik biçimde karşılaştırarak ulaştım. Gerçekte Yahudi hakkında söz söylemenin ne anlama geldiğini öğrenmiş bulunuyordum. Bu her zaman için fikirlerini gizlemek ve örtmek için kullanılan bir taktiğin adıydı. Onun için bunun ne anlama geldiğini hiçbir zaman kitaplardaki metinlerde bulmak mümkün değildi. Belki özenli bir biçimde satır aralarında bulmak mümkün olabilirdi. Bu fikirlerim öyle bir noktaya ulaştı ki bir daha hiçbir zaman rastlayamayacağım derin bir ihtilal kasırgasına yakalandım. O zamana kadar yeteri kadar aktif olmaktan uzak yarı kozmopolitik bir hayat sürerken bundan böyle tutucu bir Yahudi düşmanı kesildim. Yüzyıllar boyunca toprak davasıyla yaşayan bu halka acaba gerçekten sözünü ettikleri toprak vaat edilmiş miydi? Marksizmi incelemeye ve Yahudilerin teşkilatlanmasını tarafsız bir gözle araştırdığım günlerde şansım bu sorunun cevabını bana kendisi sundu. Marksizmin Yahudi inancı tabiatını uydurduğu aristokratik ilkeleri reddederek gücün ve enerjinin sonsuz egemenliği yerine sayı çoğunluğunu bunun yerine koyuyordu. Bu ideolojiye göre insanın bireysel değeri yoktur. Irki olguyu ve ırk önemini bir yana atarak insanlığı ve medeniyetin geleceğine ilişkin önceden tayin edilmiş şartları yok saymaktadır. Bütün dünya hayatının esası olarak bu tez kabul edildiğinde hiç şüphesiz bu insanlığın tasarlayabildiği bütün düzenin sonu demektir. Bu sebeple eğer Yahudiler bu dünyada yaşayan milletler üzerinde Marksizm sayesinde bir zafer kazanacak olurlarsa kazandıkları başarı ancak insanlığın cenaze merasimi olurdu. Ondan sonra gezegenimiz milyonlarca sene öncesinde olduğu gibi insansız biçimde kalmaya mahkum olacaktır. Oysa sonsuz yaratılış ilkesi kendi yasaları dışına çıkan her şeyden acı biçimde intikam almak üzere kurulmuştur. Bu sebeple ben yaratıcımızın mutlak olan ruhuna göre hareket ettiğime inanmaktayım. Çünkü kendimi Yahudi'ye karşı savunmakla aynı zamanda Allah'ın kanunları içinde savaşıyorum demektir. 3. Bölüm Viyana yıllarıma dair genel siyasi değerlendirmelerim. Bugün öyle inanıyorum ki İnsan istisna yetenekleri dışında 30 yaşından önce politikaya girmemelidir. Gerçekten o yaşa kadar ancak insanda belli bir seviye oluşabiliyor. Bu, çeşitli siyasi meselelerin araştırılması için bir hareket noktası olup bu meselelere karşı bir tavır belirleme imkanı yaratır. Ancak böyle bir genel düşünce temeli oluştuktan ve günlük konuların her biri hakkında sağlam kanaatler edindikten sonra insan politik hayata atılmalıdır. Eğer böyle olmazsa, ya temel meseleler hakkında vermiş olduğu kararları bir gün değiştirmek veya zekasıyla kanaatlerinin varmış olduğu noktada yanlış biçimde ortaya çıkan bir ideolojiye bağlanmak zorunda kalacaktır. Böyle bir durumda ortaya çıkan gerçeklerden ilki, kendine problem etmiş olduğu konular onun fikirdaşlarında aynı sarsılmaz inancı muhafaza edemediği, hatta gereken hassasiyeti göstermediklerinden dolayı hayal kırıklığına ve üzüntüye sebep olacaktır. Pek tabii böylesi bir grubu idare eden bir liderin tereddüte düşmesi ve aynı zamanda da eski düşmanları karşısında utanç duyacağı demektir. Diğer gerçek ise lider iddia ettiği fikirlere inancına kadar zayıf ve fikirleri ispat etmek için gösterdiği deliller ne kadar yetersizse kazanmak için kullandığı araçlar da o kadar basitleşir. Bu nedenle artık politik iddialarına ciddi biçimde kendi kefaleti yeterli olamaz. Çünkü insan hayatını ancak inandığı dava adına feda eder. Pek tabii yandaşlarından beklediği de budur. Eğer böyle bir liderlik vasfı yoksa o adam için yapılması gereken liderlik vasıflarını feda ederek politikacı olmaktır. Bu tür adamların gerçek ve tek inançları inançsızlıklarıdır. Aynı zamanda bıktırıcı bir küstahlıkla yalan söylemekteki başarısını da buna ilave edebilirsiniz. Ne var ki namuslu insanların sayesinde parlamentoya giren bu adamların siyaset yapmaktan anladıkları, baştan sona kendisinin ve ailesinin çıkarları uğruna sağmal inek yerine koyduğu halkı kullanmak olacaktır. Hatta bir müddet sonra omuzlarına yüklediği eşi ve çocukları da işin içine karıştığında, milletvekilliğini korumak için daha da şiddetli mücadele edecektir. Bu mücadelede kim politikaya girerse girsin, salt bu sebeple onun şahsi düşmanlığından kendini kurtaramayacak, yeni oluşan her harekette kendi sonunun geldiği korkusuyla karşısında gördüğü her adamda korku duyduğu hayali tehlikeyi görecektir. Bu tür parlamento böcekleri konusuna ileride daha detaylı olarak yeniden döneceğim. 30 yaşında bir adam için bütün ömrü boyunca öğrenmesi gereken daha pek çok şey var demektir. Bunlar ancak o zamana kadar öğrendiği genel kavramlar içinde bir olgu ve tamamlama işinden öteye gidemez. Oysa bu yolda öğrenmiş olduğu her yeni bilgi ilkesini alt üst etmeyecek, hatta onların olgunlaşmasını sağlayacaktır. Böylesi bir durumda yandaşları, fikir arkadaşları ondan yanlış bilgi almaktan kurtuldukları gibi liderin organik olarak kendini geliştirmiş olması onlar için bir güven teşkil edecektir. Liderin yeni bilgilerle yüklü donanımı bir yandan savundukları ideolojiyi zenginleştirirken diğer yandan o siyasi doğruluğunda ispatı olacaktır. Yanlışlığından dolayı genel tezleri terk etmek zorunda kalan bir lider eğer bunun sonuçlarına katlanmaya hazır değilse şerefine uygun hareket etmiyor demektir. Böyle bir durumda lider artık siyasi ve genel bir harekette bulunmaktan kendini korumalıdır. Çünkü temel görüşler üzerinde bir defa hataya düşmesi sebebiyle ikinci defa da aynı hatayı yapabilir ve bundan sonra bu lider vatandaşların güvenini kazanma konusunda veya kendisini kabul etmeleri hususunda hak iddia edemez. Bugün böyle bir hareket tarzına uyanlar oldukça azınlıktadırlar ki yapılmakta olan kendilerinin siyaset yapmaya hakkı olduklarını iddia eden bir takım adamların bayağılıklarıyla alçaklıklarından ibarettir. Bu sebeple zamanında hangi konuda olursa olsun kendimi ön plana çıkartmaktan çekiniyordum. Oysa en azından ben de başkaları kadar siyaset bildiğimi sanıyordum. İçimde kaynayan veya beni sürükleyen düşüncelerimi belli bir küçük çevrede anlatıyordum. Bu şekilde dar bir çevrede konuşmamın pek çok iyi yanları vardır. Hatta konuşmaktan ziyade çoğu zaman insanların son derece basit olan düşünce ve kanaatlerini anlamaya çalışırdım. Bu şekilde zaman kaybetmeden her ortamda düşünce ufkum genişliyordu. Hiç şüphesiz bu Almanya başka yerlerde ve başka şartlarda o zamanlar Viyana kadar elverişli değildi. Yaşlı Tuna monarşisindeki siyasi çabalar o zamanın Almanya'sına oranla bütünlük itibariyle daha açık ve daha dikkate değer durumdaydı. Sadece Prusya'nın bazı yerleriyle Hamburg ve Kuzey Denizi kıyıları bunun dışında yer alıyordu. Burada Avusturya demekle Habsburgların imparatorluk toprağını kastediyordum ki bundaki Alman nüfusu bu devletin kurulması için tarihi bir sebep olmakla kalmamış, siyasi bakımdan bu kadar yapay bir oluşuma kendisini yüzyıllarca yaşadan manevi hayatı da vermiştir. Zamanla bu devletin varlığı ve geleceği imparatorluğun bu merkezi çekirdeğinin devamını daha hassas bir duruma sokmuştur. Eski geleneksel devletler imparatorluk için siyasi ve medeni hayatın devresine taze kan gönderen bir kalbi temsil ediyorlarsa hiç şüphesiz bu Viyana'ydı. Viyana'nın dış görünüşü gerçekten taht üzerinde oturan bir kraliçe görünümündeydi. Bu durum Viyana'ya çeşitli milletleri bir araya getiren otoriteye de hak kazandırıyordu. Gerçekte ise Viyana güzelliklerinin haşmetiyle adeta bütün büyüklüğüyle yaşlılık izlerini unutturuyor gibiydi. Avusturya İmparatorluğu içinde yaşayan milletlerin birbirleriyle olan şiddetli mücadelelerini ve sarsıntısının ne diğer devletler ne de Almanya farkında değildi. O zamanlar Viyana parlak bir gelişme gösterdiği için bu sarsıntıyı görmemeleri normaldi. Gerçekten de dahi sayılabilecek bir belediye başkanının idaresinde yaşlı imparatorluğun, imparatorluk merkezi olağanüstü genç bir hayata bir defa daha gözlerini açmış bulunuyordu. Halkın arasından çıkan ve doğu sınırlarını kolonize eden bu son büyük Alman o zaman resmen devlet adamı olarak sayılmıyordu. Oysa imparatorluğun başkentinin ve ikamet etmiş olduğu şehrin belediye başkanı olan Dr. Luger pek çok alanda o güne kadar görülmemiş şeyler yapıyordu. Ekonomik alanda, idari siyaset alanında yapmış olduğu çalışmalar onu, oralarda çoğulaşan diplomatların hepsini yaptıkları işlerden ayırarak büyük bir devlet adamı kimliği kazandırdı. Avusturya adı verilen millet görüntüsü en sonunda yıkılmışsa da bu eski doğu sınırının Alman unsurunun siyasi yeteneği aleyhinde bir anlam ifade etmez. Çünkü 10 milyon insanla 50 milyonluk bir devleti yaşatmanın imkanı yoktur. Belki kesin bir takım teoriler tam gerektiği zamanda gerçekleşmiş olsunlar. Avusturya Almanları tabiatları gereği geniş bir anlayışa sahip bulunuyorlardı. Büyük bir imparatorluk kadroları içinde yaşamaya alıştıkları için bu durumdan ortaya çıkan görev şuurunu hiçbir zaman yitirmemişlerdi. Sadece Avusturya Sarayı'nın dar ufku, sınırların ötesinde yer alan Alman devletini imparatorluk sınırları içinde görüyordu. Ne yazık ki kader kendilerini Alman yurdundan ayırıp, ecdadının sonu gelmez kavgalar içinde doğudan koparılmış olan yurdu Alman olarak devam ettirme gibi ezici bir gerçekle yaşamaya mahkum etti. Şu husus iyice anlaşılmalıdır ki, Avusturya Almanlarının bütün güçleri bu görevi devam ettirmeye yönelik olmamıştır. Çünkü içlerinde en iyilerinin yürekleri ve hatıraları hiçbir zaman ortak vatan için çarpmamaktadır. Alman Avusturyalıların genel ufukları diğerlerine oranla daha geniştir. Ekonomik durumları imparatorluk yurdunu daha kapsayıcı niteliktedir. Gerçekten önemli olan yatırımların hemen hepsi onların elinde bulunuyordu. Bunun yanında idareciler, teknokratlar ve diğer hizmet sektörünün büyük kısmı da bunların elindeydi. Bunun dışında hemen tamamı Yahudilerin tekelinde olan dış ticaret alanında boş kalan sahaları da Alman-Avusturyalılar dolduruyorlardı. Politik etkinlik bakımından Alman-Avusturya devletini tek başına ayakta tutan da bunlardı. Askerlik hizmeti onlara vilayetlerin belli sınırlarının ötesine gönderiyordu ki, her kuraya çağrılan askerlerden önemli bir kısmı Alman alaylarında askerlik yaptıklarından, Viyana'da veya Galicia'da askerlik yaptığından Hersek'te de bulunabiliyorlardı. Kurmay takımının önemli kısmı ise Almanlardan meydana geldiği gibi modern artistik eğilimlerin ürünü olan bambaşka şeyler dışında güzel sanatlar ve ilimde de Almanlar hakimdi. Gerçek artistik yaratıcılığa sadece Almanlar sahiptiler ve bunu onlar yaygınlaştırıyorlardı. Müzik, mimari, heykel ve resimde Viyana hiçbir zaman bitmek bilmeyen çifte monarşinin ihtiyaçlarını karşılayan bir kaynaktı. Sonuç olarak Alman unsurları az sayıda olan Macarlar dışında bütün dış politikanın merkezi konumundaydı. Bundan dolayı bu imparatorluğu kurtarmaya yönelik çabaların hepsi boşunaydı çünkü gerekli şartlar ortada yoktu. Ancak Avusturya devletinde yer alan çeşitli kavimlerin dağılması başarı şansı olabilecek bir imkan olabilirdi ki bunun sonuçları da ya devleti merkezi güçlendirip iç idarede buna uygun hareket edecekti yahut da yıkılması kaçınılmazdı. Bu tespit çeşitli zamanlarda devlet adamları arasında gündeme getirildiyse de çok geçmeden unutulup veya uygulanması mümkün değildir diyerek vazgeçildi. İmparatorluğun federasyona benzer biçimde teşkilata bağlanması projelerinin hepsi devlet içinde atılımcı bir kadronun olmaması sebebiyle sonuçsuz kalmaya mahkumdu. Buna Avusturya devletine özgü ve Alman Reichi Bismarck tarafından kurulduğunda görülen tamamen farklı bir dizi iç politik gelişmelerde intimam ettiler. Diğer taraftan Almanya'da sadece politik gelenekler söz konusuydu. Çünkü kültür bakımından ortak bir temele sahiptiler. Her şeyden öte ve bazı yabancı unsurlar dışında Reich yalnız bir tek halkın yöneticilerini tanıyordu. Oysa Avusturya'da durum tamamen bunun tersiydi. Burada Macaristan dışta olmak kaydıyla her ülkede kendilerine özgü bir ağırlığın politik geçmişi ortadan kalkarak veya zaman aşımına uğrayarak farklılıklar ortadan kalktı. Buna karşılık mülkiyet ilkesi öne sürüldüğünde diğer ülkelerdeki ırka dayalı eğilimler yükselmeye başladı. Bu eğilim milli devletler monarşisinin sınırlarında ortaya çıkmaya başladığı için başarıya ulaşması da o kadar kolay olacaktı. Söz konusu olan bu halklar toz halindeki Avusturya halklarıyla aynı ırktan olduklarından Avusturya halkları üzerinde Alman Avusturyalıların çekim merkezi olmaktan daha çok çekim merkezi oldular. Sonunda Viyana çevreleri bile bu mücadeleye karşı koymakta yetersiz kaldılar. Macaristan'ın gelişme trendi onu bir şehir durumuna getirdiğinde Viyana ilk defa ciddi bir rakip ortaya çıktığını fark etti. Bu yeni rakibin hedefi artık çifte monarşinin varlığını devam ettirmek değil, kendi kimliğini güçlendirmekti. Kısa süre içinde bunu Prag ve diğerleri takip ettiler. Bu eski birer il merkezleri olan şehirler kendi öz memleketlerinin milli başkenti seviyesine yükselirken, aynı zamanda gittikçe özel fikir ve inançlar hayatlarının da merkezi haline geliyorlardı. İşte böylesi bir gelişim çizgisi boyunca milliyet ve ırka dayalı politikaların ve manevi derinliğin temellerini atmış oldular. Öyle görünüyordu ki bir müddet sonra imparatorluk topraklarında yaşayan çeşitli milletlerin ilerleme hareketleri ortak çıkarların kuvvetleriyle birleşerek Avusturya Devleti'nin sonunu hazırlayacaktı. Nitekim Joseph'in ölümünden sonra bu gelişmeler gayet açık biçimde kendini göstermekte gecikmedi. Bu gelişmelerin hızı kısmen monarşinin kendi doğasıyla kısmen imparatorluğun dış politikadaki konumundan meydana gelen sebeplerin sonucuydu. Durum bu merkezdeyken mücadele ciddiye alınıp ve devletin varlığı için kavga edilmek isteniyorsa sağlam bir bağlılık ve güçlü bir devlet dilini zorunlu tutarak o güne kadar sözde kalmış olan milli birliği tahrik ederek devletin yaşayabilmesi için son teknik çareyi idarenin eline vermek gerekirdi. Fakat ortak bir milli duygu ve şuur ancak okullarda eğitimle propaganda kampanyasıyla yaratılabilirdi. Bu hedefe 10-20 yıl gibi kısa bir zamanda ulaşmaksa mümkün değildi. Belki yüzyılları göze almak gerekirdi. İdarede mutlak bir birlik gereği üzerine ısrar etmenin anlamı yoktur. Ancak bütün bunlardan hiçbirinin neden gerçekleşmediğini, dahası niçin yapılmadığını tespit etmek benim için son derece öğretici oldu. Bu unutkanlığın suçlusu aynı zamanda imparatorluğun yıkılmasının da sorumlusudur. Yaşlı Avusturya'nın varlığı diğer devletlerin varlıklarından ziyade hükümetlerin gücüne bağlıdır. Onda milli bir devlet temeli eksiktir. Böyle bir milli devlet eğer asıl anlamıyla sevk ve idareyi elinde tutamazsa, ırki kaynakları sebebiyle o devleti ayakta tutacak daima bir kuvvet bulabilir. Irk esasına dayanan bir devlet bazen halkının doğal tembelliği ve bunun içinde barındırdığı direnç sayesinde uzun süren iyi veya kötü idarelere etki etmeden şaşırtıcı biçimde dayanabilir. Fakat değişik milletlerden meydana gelen, kan yolu ile değil de ortak bir güçlü pençe altında varlığını sürdüren bir imparatorlukta durum çok farklı biçimde cereyan eder. İdaredeki her zaaf, kış uykusuna yatmış hayvanlara özgü bir uyuşukluğa benzemez. Tam tersine her ırkta daha başlangıcında bulunan ve bir iradenin egemen olduğu devirlerinde ortaya çıkma imkanı bulamamış olan özelliklerin uyanmasına sebep olur. Böylesi bir tehlike ancak asırlarca süren ortak bir eğitim, ortak töre, ortak çıkarlarla hafifletip engellenebilir. O sebeple bu tür devletler ne kadar genç olurlarsa olsunlar, hükümet idaresindeki rejimin büyüklüğüne o kadar çok bağlı kalırlar. Çoğu zaman fatihlerin veya hakim dehaların eserlerinin kalıcı olmadığı, büyük kurucu öldükten hemen sonra yok olduğu görülmüştür. Yüzyıllar sonra da bu tehlikelerin varlıklarını kaybetmişlerdir gözüyle bakılamaz. Bunlar çoğu zaman uyuklar bir durumdayken, zayıflayan bir rejimde aniden uyanıp harekete geçerler. Habsburg Hanedanı'nın en büyük hatası hiç şüphesiz bu gerçeği anlamamak olmuştur. İçlerinden sadece birine kadar bir defa olmak üzere memleketin geleceğini verdi, fakat o meşalede sonsuza kadar söndü. Alman milletinin Romalı İmparatoru 2. Joseph, eğer soylarının yetersizliğini son anda düzeltmeyi başaramazlarsa, dış sınırlar üzerinde sıkıştırılan hanedanın bir kavimler Babil'inin fırtınası içinde dağılacağını idrak ediyordu. İnsanlık kardeşliği ve dostluğunu iddia edenlerin tembelliğine karşı insanüstü bir kuvvet dayatarak yüzyıllarca devam eden ihmali 10 sene gibi kısa bir zamanda yoluna koydu. Eğer önünde daha fazla çalışabilmek için zamanı olsaydı ve kendisinden sonra gelen sadece iki nesil başlanan işi devam ettirseydi muhtemelen bir mucize meydana gelirdi. Ne var ki 10 yıllık bir iktidardan sonra öldüğünde eseri de kendisiyle birlikte mezara gömüldü. O zamandan beri hiç uyandırılmadan Kapucinler'in galerisinde ebedi uykusuna çekildi. Onun takipçileri ne düşünce ne de irade olarak bu işin ehli olamadılar. Yeni zamanların ilk ihtilalci işaretleri Avrupa'da görüldüğünde Avusturya'da yavaş yavaş bundan etkilenmeye başladı. Fakat sonunda yangın her yanı sardığında bunun şiddeti sosyal sınıf veya genel politik sebeplerden daha çok kaynağına dayanarak yükseldiği anlaşıldı. 1848 ihtilali her tarafta bir sınıf mücadelesi olarak tutuştuğunda Avusturya'da yankısı yeni ırklar mücadelesinin habercisi biçiminde oldu. Bu ihtilal ayaklanmasının kaynağını göz ardı ederek veya bilmeyerek hedefine koşan Almanlar kendi mahkumiyet kararlarını kendi elleriyle imzalamış oldular. Daha önceden ortak bir dil oluşumunu sağlamadan kabul edilmiş olan parlamento temsili monarşi içinde Alman üstünlüğüne ilk darbeyi vurmuş oldu. Fakat o andan itibaren devletin kendisinin sonu da gelmiş demekti. Bunlardan sonra ortaya çıkan sonuçların hepsi imparatorluğun çöküş tarihinden başka bir şey değildir. Bu çözülmeyi takip etmek faydalı olduğu kadar fevkalede ders verici mahiyetteydi. Tarihin vermiş olduğu karar bir çeşit detaylı olayların arasında pratik plana çıktı. Avusturyalıların çoğu bu durumda yollarına yıkıntı ve çöküş alametleri arasında devam ediyorlardı. Bu durum ancak ilahların Avusturya'yı yok etme yolundaki iradelerini ispat edecek cinsten bir şeydi. Burada şunu belirtmeliyim ki bu kitabın konusu içine girmeyen detay içinde kaybolmak istemiyorum. Vurgulamak istediğim husus sadece milletlerin ve devletlerin yıkılışlarının sebeplerini meydana getiren ve hala aktüeltesini koruyan, siyasi kanaatlerinde fikirlerinde bir temel hizmeti üstlenen olayların detayını daha derin olarak ortaya koymak gayesidir. Avusturya monarşisinin ayakta kalması, burjuvazinin pek azını anlayıp haklı görebileceği kurumların başında her şeyden öte nitelik olarak kuvveti elinde bulunduran kurumlarla doğrudan ilgiliydi. Bu kurum parlamento veya Avusturya'daki ifade biçimiyle Rişrat. Bu kurumun benzer örneği görünüşe göre İngiliz demokrasisinde yer alıyordu. Buradakiler İngiltere'den başarılı olan bu sistemi alıp mümkün olduğu kadar değiştirerek Viyana'ya taşıdılar. İngilizlerin ikili kamera sistemi milletvekilleri meclisi ve senatörler meclisinde yeniden dirilmesi sebebiyle kutlaması yapıldı. Farklı olan sadece binalarının biçimiydi. İlk zamanlarda Bury Thames nehri kenarında parlamento binasını inşa ettirdiğinde Britanya İmparatorum tarihinden yararlanarak sarayın 1200 hücre konsol sütunlarının stilini oradan almakta sakınca görmedi. Böylelikle heykelleriyle, tablolarıyla lordlar ve avam kamerasını milletinin şan ve şeref mabedi haline getirdi. Viyana için ilk zorluk burada ortaya çıktı. Danimarkalı Hansen millet meclisine uygun inşa ettiği sarayın son pignon unu bitirdiğinde bunun süslenmesini eski zamanlardan ödünç almak zorunda. Yunan ve Roma devlet adamlarıyla filozofları Batı demokrasisinin tiyatroya benzer ikametgahını süslediler. Ve küçümseyici bir sembol makamında iki binanın tepesinde yer alan Goodrich'ler her yana doğru sivrilerek adeta binanın içindeki faaliyetin dışarıda en iyi sembolü haline getirildi. İmparatorluk bünyesinde yer alan milliyetler bunu bir hakaret kabul ederek bu binada Avusturya tarihine saygı gösterilmesini kabul etmeyebilirlerdi. Ancak Rich'te olduğu gibi burada da 1. Dünya Savaşı'nın top sesleri altındadır ki Valot binasını kazılarak yazılmış bir söz ile Alman milletine ithaf etmek cesareti gösterildi. 20 yaşlarımda ilk defa millet meclisinin bir oturumunu izlemek için Franz Bersing Sarayı'na girdiğimde çok şiddetli bir nefret hissine kapıldım. Parlamentodan zaten nefret ediyordum fakat bir kurum sıfatıyla nefret değildi bu. Tam tersine liberal eğilimlerim bana başka bir hükümet biçimi düşünmemi engelliyordu. Herhangi bir diktatörlük fikri Habsburg hanedanına karşı tavrımla karşılaştırıldığında bana hürriyet, akıl ve mantık aleyhinde ihanet gibi geliyordu. Pek tabii bu konuda İngiliz parlamentosuna olan hayranlığımın etkisi büyüktü. Bu hayranlık gençlik yıllarımda okumuş olduğum pek çok gazetelerden farkına varmadan almış olduğum telkinlerin sonucuydu. Avam kamerasının İngiltere'de görevlerini ciddi olarak yerine getirmesi ve bunu bizim basının güzel ambalaj altında okuyucuya aktarması benim üzerimde büyük tesir yapıyordu. Bir milletin kendi kendini yönetmesinden daha iyi bir hükümet şekli olabilir miydi? Avusturya parlamentosuna olan düşmanlığım şuradan ileri geliyordu ki parlamentonun yanlışlarını şerefime uygun bulmuyordum. Avusturya içinde yaşayan Alman unsurlar Richard'in ona uygun gördüğü kader ve geleceğe bağlıydı. Gizli veya genel oylama uygulamasının kabul edilmesine kadar parlamentoda az da olsa hala bir Alman ağırlığı vardır.